Baş kaldıran insan Albert Camus.
Ayrım 25.
Eylem adamları inançsız olunca eylem devinisinden başka hiçbir şeye inanmamışlardı. Hitler'in savunulmaz çelişkisi de sürekli bir devinim ve bir yatsıma üzerine değişmez bir düzen kurmak istemiş olmasıdır. Rochning, Yok Sayıcılık Devrimi adlı kitabında Hitler devriminin saltık bir dinamizm olduğunu söylemekte haklıdır. Bir eşi daha görülmemiş bir savaşla, bozgunla, ekonomik bunalımla kökünden sarsılan Almanya'da hiçbir değer ayakta kalmamıştı. Goethe'nin Almanların her şeyi zorlaştırma huyu dediği şeyi de hesaba katmak gerekse bile, iki savaş arasında bütün ülkeyi sarsmış olan intihar salgını kafaların şaşkınlığı konusunda çok şey anlatır. Her şeyden umudu kesmiş olanlara inanç verebilecek olan şey uslamlar değil, yalnız tutkudur. Burada ise tutku bile umutsuzluğun, yani alçalışın ve kinin dibinde yatıyordu. Değer yoktu artık. Hem tüm insanların malı, hem de tüm insanların üstünde olan, birbirlerini yargılamalarına olanak veren değer yoktu. Böylece 1933 Almanyası yalnızca birkaç kişinin düşük değerlerini benimsedi. Bunları tüm uygarlığa zorla benimsetmeye çalıştı. Goethe, aktöresinin yokluğunda haydutlar topluluğunun aktöresini seçti. Ona katlandı. Haydut'un aktöresi hep yengi ve ölç, bozgun ve kindir. Mussolini, kişinin ilkel güçlerini göklere çıkardığı zaman, kanın ve içgüdünün yükseltilişini, buyurma içgüdüsünün en kötü ürününün dilimsel doğrulanmasını haber veriyordu. Nuremberg duruşmasında Frank Hitler'e hız veren biçim düşmanlığının altını çizmişti. Doğrudur, bu adam devinim durumunda bir güçtü yalnız. Kurnazlığın, yaman bir taktik, açık görüşlülüğün hesaplarıyla daha da etkili olan bir güçtü. Bayağı olan bedensel biçimi bile kendisine bir sınır değildi. Kitlenin içinde eritiyordu onu. Yalnız eylem ayakta tutuyordu bu adamı. Var olmak, yapmaktı onun için. İşte bu yüzden Hitler ve yöntemi düşmansız edemezdi. Öfkeyle kendilerinden geçmiş zübbeler olarak ancak bu düşmanlara göre tanımlanabilirler, ancak kendilerini devirecek olan bu azgın savaş içinde biçimlenebilirlerdi. Propagandada ve tarihte Yahudiler, farmasonlar, etkili zenginler, Anglo-Saksonlar, hayvansı İslamlar, ölümüne doğru yol alan bir kör gücü her seferinde daha bir fazla şahlandırmak üzere birbirini izlemiştir. Sürekli savaş, sürekli kışkırtıcılar istiyordu. Hitler arı durumda tarihti. Oluşu sürdürmek yaşamaktan daha iyidir, diyordu Junger. Böylece en aşağı düzeyde hem de her türlü üstün gerçeğe karşı tüm olarak yaşamın akışıyla özdeşleşmeyi öğütlüyordu. Dirimsel dış politikayı icat etmiş olan yönetim en açık çıkarlarının tersine bir yol tutuyordu. Ama hiç değilse kendi özel mantığına uymaktaydı. Rosenberg de böylece yaşamdan cafcaflı bir dille söz ediyordu ya, yürüyen bir birlik gibi bu birliğin nereye ve hangi erekle gittiğinin hiç önemi yok. Sonra bu birlik tarihi yıkıntılarla dolduracak, kendi yurdunu da yerle bir edecektir. Ama hiç değilse yaşamış olacaktır. Bu dinamizmin gerçek mantığı ya tüm bozgun ya da fetihten fetihe, düşmandan düşmana, kan ve eylem imparatorluğunu kurmaktı. Hitler'in hiç değilse ilke olarak bu imparatorluğu tasarlamış olması pek düşünülemez. Bilgisiyle olsun, taktik zekası ya da içgüdüsüyle olsun, yazgısının düzeyinde bir adam değildi. Almanya taşra işi bir politika düşüncesiyle bir imparatorluk savaşına giriştiği için çöktü. Ama Junger bu mantığı görmüş, tanımını da vermişti. Bir evrensel ve teknik imparatorluk, Hristiyanlığa karşı bir teknik din canlandırdı kafasında. Bu dinin bağlıları, bu imparatorluğun askerleri işçiler olabilirdi. Çünkü insansal yapısı dolayısıyla işçi evrenseldi. Toplumsal sözleşmenin değişmesiyle oluşan boşluğu yeni bir komuta yönetiminin yasası doldurur. İşçi pazarlık, acıma, yazın alanlarından alınarak eylem alanına dek yükseltiliyor. Hukuk buyrukları askerlik buyrukları durumuna gelmekte. İmparatorluk görüldüğü gibi aynı zamanda hem evrensel fabrika hem de evrensel kışladır. Hegel'in işçi askeri burada bir köle olarak egemenliğini sürdürür. Hitler bu imparatorluk yolunda biraz erken durdurulmuştur. Ama daha ilerilere bile gitmiş olsaydı, yalnızca karşı konulmaz bir dinamizmin gittikçe daha çok yayıldığı, bu dinamizmi destekleyecek tek ilkeler olan umursamazlık ilkelerinin gittikçe daha çok şiddetlenip güçlendiği görülecekti. Rochning böyle bir devrimden söz ederken, onun kurtuluş, adalet ve us atılımı olmadığını söyler. Özgürlüğün ölümü, şiddetin egemenliği ve usun köleliğidir. gerçekten de faşizm hörgörüdür. Buna karşılık hörgörünün her türü politikaya girdi mi faşizmi hazırlar ya da kurar. Faşizmin kendi kendini yatsımadıkça başka şey olamayacağını da eklemek gerekir. Burjuva olmaktansa cani olmanın daha iyi olacağını Junger kendi ilkelerinden çıkarıyordu. O denli yazım yeteneği bulunmayan ama bu konuda daha tutarlı olan Hitler, yalnızca başarıya inandıktan sonra biri ya da öteki olmanın önem taşımadığını biliyordu. Böylece aynı zamanda heyki niteliği birden benimsemekten çekinmedi. Olaydır önemli olan, işte o kadar, derdi Mussolini. Hitler de ırk ezilme tehlikesi altında bulunduğu zaman yasaya uygunluk ancak ikinci derecede bir önem taşır, der. Öte yandan ırk da var olabilmek için her zaman tehlikede bulunmak gereksiniminde olduğuna göre hiçbir zaman yasaya uygunluk yoktur. Her şeyi imzalamaya, her şeyi onaylamaya hazırım. İşin içindeki Alman halkının geleceği ise bugün tam bir inançla anlaşmalar imzalayabilir, yarın da bunları bozabilirim. Öte yandan Führer savaşı başlatmadan önce yenene gerçeği söyleyip söylemediğinin sorulmayacağını bildirmişti generallerine. Nuremberg duruşmasında Göring de savunmasında bu görüşü benimser. Yenen her zaman yargıç, yenilen de sanık olacaktır. Bu konu elbette tartışılabilir ama o zaman Nuremberg duruşmasında bu masalın katilliğe varacağını kestiremediğini söylediği zaman Rosenberg'i anlamak güçtür. İngiliz savcı ise tam tersine Mein Kampf'tan Maidenek'in gaz odalarına giden yolun dosdoğru bir yol olduğunu belirttiği zaman duruşmanın gerçek konusuna, yani açık nedenler dolayısıyla Nuremberg'de tartışılmayan tek konuya, Batı yoksayıcılığının tarihsel sorumlulukları konusuna dokunur. Bir duruşma bütün bir uygarlığın genel suçluluğu bildirilerek yürütülemez. Yargılama tüm dünyanın suretine karşı haykıran eylemler üzerine yapılmıştır. Hitler her durumda sürekli fetih devinimine çıkardı. O olmadı mı hiçbir şey olamazdı. Ama sürekli düşman, sürekli yıldırıdır. Üstelik bu kez devlet düzeyindedir. Devlet aygıtla, yani fetih ve baskı mekanizmalarının bütünüyle özdeştir. Yurt içine yönelen fetihin adı propaganda ya da baskıdır. Dışarıya doğru yöneltilince orduya yaratır. Böylece bütün sorunlar birer askerlik sorunu durumuna getirilmiş, güç ve etki terimleriyle kurulmuştur. Politikayı da, yönetimin temel sorunlarını da başkomutan kararlaştırır. Strateji konusunda yatsınmaz olan bu ilke sivil yaşamı da genelleştirilmiştir. Tek önder, tek halk, tek efendi ve milyonlarca köle demektir. Bütün toplumlarda özgürlüğün güvencesi olan ara kurumların yerlerini ya sessiz ya da sloganlar haykıran kalabalıklar üzerinde egemen olan çizmeli bir Yahuda'ya bırakır. Önder ile halk arasına bir uzlaşma ya da aracılık örgütü değil, aygıt, yani baskı aracı olan parti yerleştirilir. Böylece bu düşük gizemciliğin ilk ve tek ilkesi, yoksayıcılık dünyasına bir puta tapıcılık ve bayağı bir kutsallık getiren Führer Prinzip doğar. Mussolini bu Latin hukukçusu devlet nedeniyle yetiniyor ancak bunu bin bir türlü parlak sözle bir saltıklık durumuna getiriyordu. Devlet dışında, devlet üstünde, devlete karşı hiçbir şey olamaz. Her şey devletindir, devlet içindir, devlet içindedir. Hitler Almanyası bu sahte nedene gerçek dilini verdi, bu dilde bir dinin diliydi. Bir parti kongresi sırasında bir Nazi gazetesi, tanrısal görevimiz herkesi kaynaklarına, analara götürmekti. Aslında bu bir tanrı hizmetiydi diye yazıyordu. Kaynaklar ilkel ulumadır o zaman. Peki söz konusu olan bu tanrı kimdir? Bunu da partinin bildirisi şöyle söyler. Biz hepimiz bu yeryüzünde Führerimiz Adolf Hitler'e inanıyoruz ve nasyonel sosyalizmin halkımızı kurtuluşa götüren biricik inanç olduğunu söylüyoruz. O zaman yasayı da, erdemi de, kürsü ve bayraklardan oluşmuş bir Sina Dağı üzerinde, projektörlerin alevli fundalığında dimdik duran önderin buyrukları yapar. Ufak üstün insanlar bir kez cinayeti buyurmaya görsünler. Başkandan yar başkana, yar başkandan daha ufağına derken cinayet köleye dek iner. Köle ise yalnız emir alır. Kimseye emir veremez. Sonra da Dachau'nun bir celladı hücresinde ağlar. Ben yalnız emirleri yerine getirdim. Bunları Führer'le Reis Führer düzenledi yalnız. Sonra da çekip gittiler. Gluex, Kaltenbrunner'den emir aldı. Ben de kurşuna dizme emrini aldım sonunda. Bütün yükü benim üstüme yıktılar. Çünkü ben bir küçük Hauptscharf Führer'den başka bir şey değildim. Bu emri daha aşağı sırada bulunan birilerine iletemezdim. Şimdi asıl benim katil olduğumu söylüyorlar. Göring duruşmada Führer'e bağlılığını yatıyor ve bu lanetli dünyada hala onur diye bir şey bulunduğunu söylüyordu. Onur bazı cinayetle birleşen boyun eğişteydi. Askerlik yasası emre uymamayı ölümle cezalandırır. Onuru da köleliktir. Herkes asker olunca asıl cinayet emir öldürmeyi gerektirdiği zaman öldürmemektir. Yazık ki emir iyi yapmamızı ender çok olarak ister. Sazlık dinamizm iyiliğe yönelmez, etkenliğe yönelir yalnız. Düşmanlar bulunduğu sürece yıldırıda olacaktır. Dinamizm var oldukça da düşmanlar bulunacaktır. Böylece partinin yardımıyla Führer'ce yürütülen halk egemenliğine zarar verebilecek bütün etkiler ortadan kaldırılabilecektir. Düşmanlar sapkındır. Öğüt ya da propaganda yardımıyla yola getirilmeli, Engizisyon ya da Gestapo yardımıyla yok edilmelidir. Sonuç da şudur. İnsan partidense Führer'in hizmetinde bir araçtan, aygıtın bir çarkından, Führer'in düşmanıysa aygıtın bir tüketim ürününden başka bir şey değildir. Başkaldırıdan doğmuş olan, us dışı, atılım insanın bir çark olmamasını sağlayan şeyi, yani başkaldırının kendisini indirgemekten başka bir şey düşünmez artık. Alman devriminin romantik bireyciliği, susuzluğunu en sonunda nesneler dünyasında giderir. Us dışı yıldırı insanları birer nesne, Hitler'in deyimiyle birer gezegen basili durumuna getirir. Yalnız kişiyi değil, kişinin evrensel olanaklarını, düşünceyi, yardımlaşmayı, saltık aşka çağrıyı da yok etmeye kalkar. Propaganda ile işkence, dolaysız bozup çürütme yollarıdır. Düzenli düşkünleştirme, umursamaz cani ve zorlama, suç ortaklığı karışımıdır. Öldüren ya da işkence eden kişi yalnız bir gölge görür başarısında, kendini suçsuz bulamaz. Öyleyse yönsüz bir dünyada genel suçluluğun artık yalnız gücün kullanılmasını yasaya uygun kılması, yalnız başarıyı kutsaması için kurbanın kendisinde de suçluluğu yaratmalıdır. Suçsuzluk düşüncesi suçsuzun içinden de silinince umutsuz dünya üzerinde güç değeri egemen olur. Bunun için yalnız taşların suçsuz oldukları bu dünya üzerinde iğrenç ve acımasız bir çiledir sürüp gider. İdamlıklar birbirlerini asmak zorundadır. Analığın arı çığlığı bile öldürülür. Kurşuna dizilmek üzere bir subayca üç oğlundan birini seçmeye zorlanan şu Yunan anasında öldürüldüğü gibi. İşte böyle özgür olunur en sonunda. Öldürme ve alçaltma bayağı ruhu hiçlikten kurtarır. O zaman ölüm kamplarında tutuklular orkestrasıyla Alman özgürlüğünün türküsü söylenir. Hitler cinayetlerinin, bu arada Yahudilerin toptan öldürülmelerinin tarihte bir benzeri daha yoktur. Çünkü tarih böylesine tüm bir yıkma öğretisinin uygar bir ulusun dümenlerini ele geçirişi konusunda hiçbir örnek veremez. Tarihte ilk kez hükümet adamları uçsuz bucaksız güçlerini her türlü aktörenin dışında bir gizemcilik kurmakta toplamışlardır. Bir hiçlik üstüne kurulmuş bir tapınak konusunda bu ilk deneme hiç olmanın ta kendisiyle ödenmiştir. Lidis'in yerle bir edilmesi, Hitlerci eylemin öğretisel ve bilimsel görünüşünün gerçekte yalnız umutsuzluğa ve gurura bağlanabilecek us dışı bir atılımı gizlediğini gösterir. O zamana değin asi sayılan bir köy karşısında yenenlerden yalnız iki tutum beklenebilirdi. Ya hesaplı bir baskı ve tutsakların soğukça öldürülmesi ya da kudurmuş askerlerin vahşice ama ister istemez kısa süren saldırıları. Lidis her iki düzenin birleştirilmesiyle yıkılmıştır. Yalnız evler ateşe verilmekle, köyün 174 erkeği kurşuna dizilmekle, 203 kadını sürgüne gönderilmekle, 102 çocuğu Führer dinine göre yetiştirilmek üzere başka yere götürülmekle kalınmamış, alanı dinamitle düzlemek, taşları yok etmek, köyün küçük gölünü doldurmak, sonra da yolun ve ırmağın yönünü değiştirmek için aylarca özel takımlar çalıştırılmıştır. Lidis bundan sonra hiçbir şey değildi gerçekten. Eylemin mantığına uygun olarak yalnızca saltık bir gelecekti. İşi daha da sağlama bağlamak için hala buralarda bir şeyler bulunduğunu anımsatan mezarlık da ölülerinden boşaltılmıştı. Hitler dininde tarihsel olarak dile gelen yok sayıcı devrim, sonunda kendi kendine yönelen, ölçüsüz bir hiçlik azgınlığından başka bir şey uyandırmadı. Yoksama hiç değilse bu kez hem de Hegel'e karşın yaratıcı olmadı. Hitler tarihte olumlu hiçbir şey bırakmamış tek zorba hükümdar örneğidir. Kendi kendisi için de, ulusu için de, dünya için de intihardan ve öldürmeden başka hiçbir şey olamadı. öldürülmüş 7 milyon Yahudi, öldürülmüş ya da sürgün edilmiş 7 milyon Avrupalı, 10 milyon savaş kurbanı tarihin yargısı için azdır belki. Tarih katillere alışkındır. Ama Hitler'in son doğrulamaları, yani Alman ulusunun yıkılışı bile, tarihsel varlığı yıllar boyunca milyonlarca insanı büyülemiş olan bu adamı bundan böyle kararsız ve zavallı bir gölge durumuna düşürür. Nuremberg duruşmasında Speer'in tanıklığı, Hitler'in savaşı tüm yıkımdan önce durdurabilmek elindeyken genel intiharı Alman ulusunun özdeksel ve politik yıkılışını yeğe tuttuğunu göstermiştir.
Ayrım sonu.